İyi akşamlar sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Bingöl FM 102.0, Iğdır TV, Marin TV, Kanal 47, Ankara, Beypazarı ve Seyalan TV, Adana, Ceyhan, CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la birbirinden önemli konularla yer alacağı programlarımızı bilmediğiniz, merak ettiğiniz konularda sorularınızla ilgili e-maillerinize katılabilirsiniz. Katılımcılarımız Doktor Oktay Babuna, Altuğ Berker, Serdar Dayanık, Elif Hanım ve Ayşe Hanım'dır. Nasıl başlamak istersiniz Altuğ Bey?
Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Doktor hocam başlar adetle, genelde öyle değil mi inşallah? Herhalde tahmin ediyorum iman hakikati gösterecek bize.
Evet, hocamızın yeni çıkan bir kitabı var. Daha doğrusu şöyle gösterelim. Türkçesi var. Bu da İngilizcesi. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi aleyhisselam bu yüzyılda gelecek kitabının İngilizce baskısı çıktı. Bunu temin edebilir izleyicilerimiz. Maşallah. Artık dünya çapında bütün insanlık inşallah bu vesileyle herkes öğrenecek inşallah doğrusunu.
Maşallah.
Bir kitabımız, hocamızın bir kitabı daha var İngilizcesi onun da. Türk İslam Birliği için bir çağrı kitabının maşallah. Bu da İngilizcesi. Elhamdülillah. 73'ten fazla dile çevrildi hocamızın kitapları. Dünyanın 200 ülkesinde 100 milyonlarca insan tarafından okunuyor maşallah.
Maşallah.
Allah razı olsun. Hakikaten çok vesile oluyor bütün dünyada. Evet, bir de fosilimiz var. Evrimi yine yerle bir eden. Bunların bir tanesi bile evrimi yerle bir etmek için yeterli. Biz evrimi Allah'ın izniyle her gün yıkıyoruz. Hocamızın vesilesi dünya çapında yerle bir oldu. 125 milyon yıllık bir kozalak fosili görüyoruz burada. İnşallah. Evet. Bu da günümüzdeki hali. Bakın kozalağın. Günümüzdeki haliyle bakın. Bir üstteki resmi alıyorum yine. En ufak bir değişikliği vuramadığını göreceksiniz. Hatta böyle çevirerek aynı yönde dursunlar. Resimdekiyle birlikte. 125 milyon yıl değişmemesi hiçbir şekilde evrimin olmadığını gösteren çok net bir kanıt. Yani bir tane bu fosil şu an Darwinizmin yıkılması için yeterli. Bunun gibi 300 milyon tane fosil var.
Tabii.
Hepsi tek tek Darwinizmi yıkıyor ve Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor.
Evet,
çok net bilimsel kanıtlar. Zaten Darwinizm her bakımdan yerle bir oldu. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, canlılardaki mükemmellik, komplekslik ve Darwinizm her bakımdan yerle bir ediyor. Hiçbir şekilde tesadüfün olmadığını, Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Hocamız da söylemişti, Darwinizm ve materyalizm bilimi içine sığınmaya kalktılar. Ama bilim onları yuttu, yıktı. Yani bilim vesilesiyle, ki burada dünya çapında Sayın Adnan Oktar vesile oldu. Hakikaten.
Evet, şu an.
Gerçekten de dünyadaki tek insan şu anda bilinen inşallah. Bilinendi, zaten olsa bilirdik. Ve yerle bir oldu. Yerle bir olması çok önemli çünkü bütün kötülüklerin kaynağı. Bundan dolayı da bütün izleyicilerimizin, kardeşlerimizin de elinden geleni yapması gerekiyor. Bu farz olmuş oluyor. Çünkü çok büyük fitne olduğu için dünya çapında. Ve fikri olarak ortadan kaldırılması. Malzemede en güzel şekliyle hazır. Hocamızın sitelerinde, harunyahya.org sitesine girdiklerinde her türlü bilgi var. 45'ten fazla kitabı Darwinizmle, iman hakikatleriyle ilgili, Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. Dolayısıyla bunları okuyarak, okutarak, kitap alıp dağıtarak, inşallah mesela Yaratılış Atlası alarak, ki Yaratılış Atlası'nın fiyatı 25 lira, kitapçıdan alındığı takdirde basın şirketinden, kargoyla 20 liraya gelebiliyor. Hocamız demişti ki bir tane Yaratılış Atlası bir mahalleye girerse o mahalleye bir daha evrim giremez. Her mahallede de Yaratılış Atlası olursa Türkiye'nin hiçbir yerine evrim giremez o zaman inşallah. O zaman ne PKK kalır, ne komünizm kalır, ne anarşi, ne terör kalır, ne adaletsizlik kalır. Değil mi? İnşallah böyle. İnşallah. Bambaşka bir dünyaya zaten gidiyor inşallah. Allah'ın kaderinde de bu şekilde. İnşallah. Evet. Bir de güzel bir iman akatimiz var. Onu gösterelim mi?
Çok iyi.
İnşallah.
arılarla ilgili. Evet, arılarda çok büyük iman hakikatleri var. Hocamızın Arı Mucizesi kitabını daha detaylı bilgi için okuyabilirler. Bakın şimdi hep birlikte seyredelim inşallah.
Bunlar halinde yaşar ve yeryüzündeki en mükemmel besinlerden biri olan balı üretirler. Ürettikleri balı ise yine kendi inşa ettikleri altıgen peteklerde saklarlar. Peki hiç düşündünüz mü? Arılar neden petekleri mutlaka altıgen yaparlar? Matematikçiler bu sorunun cevabını aramışlar ve uzun hesaplar sonucunda ilginç bir sonuca varmışlardır. Bir depoyu en az malzemeyle ve en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarları altıgen yapmaktadır. Diğer şekilleri bir düşünelim. Eğer arılar petekleri altıgen yerine silindir veya beşgen prizma şeklinde inşa etselerdi, aralarda kullanılmayan boşluklar ortaya çıkacak, böylece peteklerde daha az bal depolanabilecekti. Üçgen veya dörtgen hücrelerde ise aralarında boşluk kalmadan bal depo edilebilirdi. Ancak burada matematikçilerin fark ettiği bir püf nokta vardır. Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olanı altıgendir. Dolayısıyla aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen ve dörtgen hücreler için kullanılandan daha az olacaktır. Kısacası altıgen petek en az bağlamıyla en fazla depolama alanı sağlayan şekildir. Bal arısı olabilecek en ideal şekli kullanmaktadır. Arıların bir diğer şaşırtıcı yönü ise petekleri örerken kurdukları işbirliğidir. İnsan tamamlanmış bir petek gördüğünde bunun sanki tek bir blok halinde örüldüğü izlenimine kapılır. Oysa ki arılar petekleri ayrı ayrı noktalardan başlayarak örerler. Yüzlerce arı 3-4 farklı yerden başlayarak petek inşa etmeye öğrenir. Petekleri öre öre sonunda ortada birleşirler. Birleşme yerlerinde en ufak bir uyumsuzluk ve hata olmaz. Arılar petek örerken petek gözlerinin birbirlerine olan açılarını da hesaplarlar. Sırt sırta duran petek gözleri mutlaka yere doğru 13 derece eğimle inşa edilir. Bu eğim balın peteklerden akıp yere dökülmesini engellemektedir. Dünyanın her neresine gidersek gidelim, bal arıları bu olağanüstü mimariyi her defasında kusursuzca başarırlar. Hem de bunu kovanlarının derinliklerinde, yani güneş ışığının giremediği zifiri karanlık bir ortamda yaparlar. Burada çok ilginç bir gerçek vardır. Arılar tüm bu olağanüstü özellikleri doğdukları andan itibaren sergilemektedirler. Petek yapımını veya yön tayinini görerek ve zamanla öğrenmezler. Dünyaya gözlerini açtıkları anda zaten bu işleri yapacak yeteneklere sahiptirler. Peki kimdir arılara bu mimari sanatını öğreten? Bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Allah insanlara yol gösterici olarak indirdiği bu kitapta bal arılarının müthiş yeteneklerinin sırrını şöyle bildirir. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Evet, maşallah. Bakın bir küçücük arının özelliklerinin de bir kısmı bu. Daha da özellikleri var. Çünkü mesela çiçek bulduğunda ve bu kilometrelerce uzakta olabiliyor. Hatta 10 kilometreye kadar dans ederek, güneşe göre ayarlayarak yönünü mükemmel bir şekilde tarif edebiliyor. Bu özelliklerinden bir tanesi. Başka özellikleri de var. Mesela gördük bu altıgenlerin yapılması başka hiçbir şekilde o kadar etkili olmuyor. En az malzemeyle en fazla ve yer boşluğu bırakmadan yapılan altıgen şekil. Bunu ancak bir matematikçiler bulabilir ki matematikçiler araya bakarak bunu böyle olduğunu anlıyorlar. Yaptığı mesela kullandığı açı balın dökülmemesi için farklı yerlerinden bakın yüzlerce binlerce arının yapmaya başlayıp ortada birleştiğinde hiçbir fazlalık ve eksiklik olmaması. Ya bunun artık hiçbir izahı yok tabii. Allah'ın yaratmasıyla Allah'ın zaten ayette de gördük. Allah balarsa vahyetti diyor. Yani Allah'ın emriyle hareket ettikleri için ve milyonlarca yıldır arıların hepsi bu şekilde doğup bunları yapabilecek kabiliyette oluyorlar. Ve onların çocukları yine, yavruları yine bu şekilde oluyor. Yaratılışın çok açık bir delili. Zaten doğada nereye baksak aynı mesaj var. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bilim bize sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını ispatlıyor. Ve Allah'ı tesbih ettiriyor, Allah'ı yücelttiriyor. Tabii bu Darwinizmi de ortadan kaldırıyor. Bu tesadüfe inanan bir pagan dini olan Darwinizmi ortadan kaldırıyor. İnşallah ahir zamanında en önemli özelliklerinden değil mi Altı Hocam?
Evet. İnşallah Hazreti Mehdi bu iman hakikatlerini insanlara anlatarak değil mi maddeci ve tabiatçı dediği Üstad Hazretlerini yani materyalizm ve Darwinizmi kökünden kurutuyor bilimsel olarak inşallah. Bütün kainattaki, insanlardaki, hayvanlardaki, bitkilerdeki mucizevi yaratılış, mükemmel bilimsel sanat yaratılış hepsini göz önüne sererek inşallah insanların imanına vesile oluyor Hazreti Mehdi.
Evet. İnşallah. Bu gelişmeler tabii birbirini hep takip eden gelişmeler. Ahir zamanın özellikleri. Mesela hocamızın söylediği önemli, tabii ahir zamanın en büyük özelliklerinden üstadın vurguladığı, hadislerde vurgulanan Türk-İslam Birliği'nin oluşması. Hocamız birkaç sene önce vizelerin kalkacağını söylemişti. O zaman kimse pek inanamamıştı buna. Fakat şu an bakın yine bir vize kalktı. Onun haberini veriyorum. Bir ülkeyle daha vizeler kaldırıldı haberi. Türkiye ile Portekiz arasında hususi ve hizmet hususi pasaportlar için vizeler kaldırıldı. Yani kaldırılan ülkelerin sayısı 62'ye ulaştı. Bu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Değil mi? Önce bir uzun bir süre sessizlik oldu hocamız söyledikten sonra. Sonra birer birer oluyor. Pasaportlar da kalkacak demişti hocamız. Şimdi onu da göreceğiz inşallah. Ve Türk-İslam Birliği'nin kurulduğunu göreceğiz.
Evet.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. İslam Birliği, Türk-İslam Birliği Müslümanların üzerine farz olan bir konu. Değil mi? Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Ayet-i Kerime'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılıp dağılmayın diyor. Yani farz. Allah Müslümanları bununla sorumlu tutmuş. Birbirinizden ayrılmayın diyor. Şimdi birbirinden ayrı duran uzun süredir, 100 yıldır yaklaşık ayrı duran Müslümanların tekrar bir araya gelme zamanı. Ve gidişatla inşallah sosyolojik olarak da görülüyor Allah'ın izniyle. Mehdiyet'in zıl ve gölgesi altında olaylar gelişiyor. İnşallah Türk-İslam Birliği'ne doğru bir gidişat var. Fakat Müslüman kardeşlerimizin tabii bu konu sosyal olması lazım gelen bir konu olarak düşünmemesi gerekiyor. Namaz gibi nasıl 5 vakit namazı kılıyoruz değil mi günde farz olarak? 30 gün orucu tutuyoruz farz olarak. Aynı şekilde Müslümanların birlikte olması, bir olması, birlik içinde olması da farz olan bir konu. O yüzden bunun aksinde üzerimizde sorumluluk olur, Müslümanların üzerinde sorumluluk olur. Dolayısıyla Müslümanlar zaten birbirlerini sever. Çünkü Allah diyor, Müslümanlar ancak kardeştir diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Kardeşler birbirlerini severler. Kardeşler birbirleriyle kucaklaşırlar. Görüşüp hep konuşmak isterler. Değil mi? Birbirlerine fedakarlık yaparlar. Birbirlerine maddi mali kazanç sağlayacak şeylerle ilgilenirler. Yani severler birbirlerini. bu sevgi ve muhabbet iman edenlerde çok daha fazladır. Dolayısıyla biz kardeşlerimizle her zaman görüşmek, bir olmak isteriz. O yüzden Müslüman kardeşlerimiz, bu devirde kimse birbirinin yani kusurunu, eksiğini, hatasını ön plana çıkarmadan, çünkü hatasız kul olmaz. Yani eksiği, kusuru olur. Çünkü her an bir ibadet olarak tövbe ediyoruz Allah'tan, eksiklerimizi gidermesi, hatalarımızı bağışlaması için. Dolayısıyla insanlar birbirlerine hata arama, kusurlarını ön plana çıkarma gözüyle bakmaması gerekiyor Müslümanların. Özellikle bu devirde, ahir zamanda, zor bir zamanda yaşıyoruz. Değil mi? Materyalizm ve Darwinizmin dünyaya saldığı belalar var. Sosyal olarak, kişisel olarak. Onu ortadan kaldırmak için ve Müslümanların birlik hareket içinde hareket etmesi, bir olması, birbirlerini sevmesi, fedakarane davranması, muhabbet içinde olması için böyle ufak tefek kusurlarını görmemesi şu an için. Bunlardan dolayı daha doğrusu bir buğz etmeye yönelik bir psikoloji ve hareket içinde olmaması gerekiyor. Yani hepimizin, değil mi, kaşın üstünde gözün var gibi yaklaşılmaz yani insanlara. Özellikle Müslümanlara bilakis. Önce hocamız her zaman söyler. Zaten aynı Allah'a inanıyor. Değil mi? Aynı peygambere inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı kitaba inanıyor. Senin inandığın her şeye inanıyor karşısındaki Müslüman kardeşin. Dolayısıyla zaten baştan olaya bir sevgim var. O yüzden sevgiyi ön plana çıkartacak, sevgiyi, muhabbeti daha çok arttıracak. O şeyleri, özellikleri ön plana çıkartıp onunla sevgiyi, muhabbeti arttırmak gerekiyor. Çünkü bir insanda 100 şeyde hocamız her zaman söyler. Mesela 99 iyi yönü var, bir tane kusuru var. Şimdi o bir kusuru yüzünden biz 99 iyi özelliğini göz ardı edip ona soğuk bakmak, uzak durmak, görüşmemek, selam vermemek gibi benzeri şeyleri gösterirsek çok büyük hata olur ve Allah'a karşı da sorumlu oluruz. Allah'ın beğeneceği bir tavır olmaz bu. Biz o yüzden o güzel özelliklerini ön plana çıkartarak Müslüman kardeşlerimizin ondan dolayı birbirine sevgiyi arttırma, muhabbetini arttırma, yardımlaşmayı arttırma gibi Allah'ın beğendiği, sevdiği güzel ahlak öğelerini daha çok ortaya çıkarmalı. Birbirimize sevgiyi, muhabbetimizi daha çok arttırmalıyız. Değil mi? Her taraf, Irak'ta Müslümanlar var, Afganistan'da Müslümanlar, Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz, herkes bir de zor durumda. Değil mi? Dünyada çok zulüm de var. Yani bu zulmün ve karanlığın ortadan kalkması da gerekiyor. Müslümanlar birlik içinde olmazsa, beraber birlik içinde olmazsa, dayanışmazsa, değil mi, birbirleriyle yardımlaşmazsa nasıl geçecek o zulümat dağılacak, nasıl o karanlık aydınlığa dönüşecek? Değil mi? Herkes bırakırsa olmaz. El birlik olması gerekiyor Müslümanların, müminlerin. Birbirlerine sevgiyi, muhabbeti arttırması gerekiyor. Allah'ın bizden istediği de bu. O yüzden bu devirde Türk-İslam Birliği, Bediüzzaman'ın da dediği gibi üzerimize farz olan, Allah'ın ayetlerinde söylediği bir ibadet olan, yapmamız gereken, mutlaka şart olan bir konu. Ve inşallah da olacak. Hazreti Mehdi vesilesiyle bu devirde inşallah da olacak.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Türk-İslam Birliği'nin müjdesini veriyor. İstersen evet, oradan bahsedelim. Buyur Altı Hocam.
Evet hocam. Hazreti Mehdi, bakın Üstad Hazretleri ne diyor? Mektubat sayfa 411-412'de. Önce diyor ki, nasıl diyor Cenab-ı Allah, mesela bir yaz gününde bir anda bulutları getirebilir, yağmuru yağdırabilir, bir anda havayı değiştirebilir diyor. Veyahut bir kış gününde bir yaz gününün örneğini oluşturabilir bir anda. Yahut bir anda denizdeki fırtınaları bir anda durdurabilir diyor. Hep her zaman yaşadığımız şeyler bunlar. Yani Allah dünyanın atmosferini bir anda değiştirebiliyor. Aynı o şekilde değiştirdiği gibi de diyor, Allah her şeye muktedir olan Yüce Allah, Hazreti Mehdi ile de alemi İslam'ın, İslam dünyasının, İslam aleminin zulümatını, yani zulüm devrini ve karanlığını dağıtabilir. Ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır diyor. Yani Hazreti Mehdi ile nasıl bir günde yazı kışı birbirine döndürebiliyor Allah, İslam dünyasının üzerindeki bu zulümü, karanlığı da Hazreti Mehdi ile, elçisiyle, Allah'ın izniyle değiştirebilir. O dünya atmosferini bir anda zulümden, kötülükten bir anda güzellik, adalete çevirebilir diyor ve bunu vaat etmiştir diyor Cenab-ı Allah. vaadini mutlaka yapacaktır diyor.
İnşallah.
Üstad Hazretleri. İşte o şekilde inşallah Mehdi'nin ikinci vazifesidir üstadın saydığı. İslam Birliği'nin oluşturulması, Türk İslam Birliği'nin ve onu o manevi lideri olması Hazreti Mehdi'nin. Dolayısıyla inşallah o yolda sosyolojik geliştirmeler de devam ediyor. Görüyoruz inşallah. Ve bu birlik gelenekten diyor ki Üstad mesela Hutbe-i Şamiye'de bu ittihat, birlik adetten, gelenekten, alışkanlıktan değil ibadettir. Biraz evvel söylediğimiz gibi bu Türk-İslam Birliği'nin böyle alışkanlıktan kaynaklanan, geleneklerden öyle olsa iyi olur denecek bir gelenek değildir. Farz olan bir ibadettir diyor. Yani bunun yapılması gereken üzerimize bir sorumluluktur diyor inşallah Üstad Hazretleri.
Evet. İnşallah Allah'ın da izniyle Hazreti Mehdi öncülüğünde İslam alemi muhakkak birlik olacak Allah'ın izniyle. Müslümanlar da Allah'ın emri olarak kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayacak. Bir araya gelecekler. Allah yolunda birbirlerinin gerçek kardeşleri olarak hareket edecekler. Zaten olması gereken bu. Allah'ın emri olduğu için inşallah aksi de haram olur. Yani bugünkü durum Allah'ın yasakladığı bir durum. Haram olan bir durum. Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Mutlaka bu böyle olacak. O da Hazreti Mehdi önderliğinde olacak. Allah'ın belirlediği bir kader doğrultusunda inşallah. O günlerde hızla yaklaşıyor.
İnşallah. Ben Altı Hocam'ın bu Said Nursi ile ilgili açıklamalarına bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi üstadımızın birçok açıklaması var inşallah Hazreti Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğine yönelik. Tabii bununla birlikte ben izleyenlerimizle şunu da paylaşmak istiyorum. Sadece üstadımız değil birçok büyük İslam alimi de aynı görüşe sahipler ve hepsi tek bir ağızdan Hazreti Mehdi'nin inşallah bu yüzyılda geleceğini ifade etmişler ve hepsinin birçok açıklaması var, yorumu var. Kendi aralarındaki söyleşilerinde bunu defalarca ifade etmişler. Ben onlardan, gerçi çok fazla var ama büyük İslam alimlerimiz bu konuda açıklama yapan, ben birkaç tanesini burada hemen zikretmek istiyorum. Yine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin de bu yönde çok ciddi açıklamaları var Hazreti Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğine dair. Yine Efendi Baba olarak anılan Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin yine bu yönde çok fazla açıklaması var. Şeyh Mehmet Zahid Kotku Hazretleri yine Hazreti Mehdi'nin geleceği yönünde defalarca izahları olmuştur. Şeyh Mahmut Efendi yine Hazretleri, Mahmut Usta Osmanoğlu diye anılır biliyorsunuz. Şeyh Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri yine Abdullah Gürbüz ismiyle anılır şeyhimiz. Şeyh Çorumlu Hacı Mustafa Anaç Hazretleri, yine Şeyh Nimetullah Hoca Efendi Hazretleri ki Nimetullah Halil İbrahim Yurt ismiyle anılır. Yine Şeyh Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Şeyh Mustafa İhsan Karadağ Turabi Hazretleri, Şeyh Es-Said Hacı Osman Hulusi Efendi Hazretleri, yine Şeyh Hasan Burkay Hoca Efendi Hazretleri, Şeyh Muhammed Raşit Erol Hazretleri gibi birçok İslam alimi, büyüğü, değerli din bilginlerimiz Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda bu yüzyılda geleceğini açıkça ifade etmişlerdir. Şimdi tabi bunun karşısında hocamız da defalarca bu ekranlardan Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hazreti Mehdi ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. Yani bir yerde bu tür ifadeler var. Evet, gelecek diyenler var ama Cübbeli Ahmet Hoca'nın da malum bazı açıklamaları oldu. İlk önce kendisi yine cemaati huzurunda Hazreti Mehdi'nin gelmesi için Allah'a yakardı. Çok da güzel bir dua etti, Allah razı olsun. Gelsin, bize göster. Geldiğinde onu biz tanıyalım, tanıyanlardan olalım diye hatta dua etti. Ancak her nedense bir süre sonra Hazreti Mehdi'nin 1400 Hicri 1400'de geldiği takdirde hemen tanınması gerekir dedi. Eğer tanınmazsa bu halde Hazreti Mehdi'nin gelişinin Hicri 1400'de olmayacağı, dolayısıyla bir sonraki yüzyıla kalacağını ifade etti. Yani onun açıklamasıyla cemaatine Hazreti Mehdi Hicri 1400'de gelmeyecek dedi. Şimdi bu açıklamaya
o kadar fazla daha önceden, yani onlarca yıl, yüzlerce yıl önceden yapılmış bir sürü aslında cevap var. Bu cevaplardan bir tanesi, yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu yanlış bilgilendirmesi, yanlış iddiasının cevabını yine üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, 13. asrın biliyorsunuz müceddididir, çok güzel bir şekilde cevabını vermiş. Üstadımız diyor ki, İstiklali Dünyeviye'de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yani yakın zannetmişlerdir diyor. Sözler 318. sayfa. Üstadımız burada peygamber dönemi, yani sahabe döneminden bahsediyor. 1400 sene sonraki bir hakikatten bahsediyor. Bu 14. yüzyıl asrın başlarında, yani günümüz miladi takvime göre işte 1979 ve 1980 yıllarını veriyor. Üstad diyor ki 1979 ve 80 yılında Hazreti Mehdi görevine başlayacak diyor. Bu ta sahabe döneminden beri bilinen ve hatta karip diyor. Yani onlar bile bunu yakın düşünüyorlar. Yani gelecek ve yakın. O kadar bir hakikat ve inanç var, evet, sahabede bile maşallah. Yine Bediüzzaman Hazretleri bu yöndeki açıklamalarını altı bahsetti, oradan aklıma geldi. Şam'daki bir hutbesinde yine yapıyor. Emevi Camii'nde Hicri 1327'de bir hutbesinde, bakın tam 10 bin kişiyi anlatıyor. Hazreti Mehdi ile ilgili açıklamalarını tam 10 bin kişiyi anlatıyor. Yani şöyle iddialar vardı efendim, şahsı manevidir veya işte Risale-i Nur külliyatıdır Mehdiyet diye ifadeler var. Şimdi üstad yani 10 bin kişi karşısında haşa yalan söylemiş iddiasıyla karşı karşıyayız. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Üstadım bunu söylediğinde tam 10 bin kişi Şam'da Emevi Camii'nde şahit olmuştur. Ne demiştir Üstad Hazretleri? 1371'den sonraki İslam alemindeki, İslam dünyasındaki bir takım olaylardan bahsetmiş. 1327'de. Yani işte 30-40 yıl sonraki olayları anlatmış. Bu olaylarda da genelde Hazreti Mehdi'nin göreve başlaması, icraatları, küfrün veya inkarcıların ona karşı tavırları, iftiraları, genel olarak bunlardan bahsediyor ve sonuç olarak da inşallah tüm bu baskı engellemelere rağmen Hazreti Mehdi'nin inkarcı zihniyeti fikren mağlup edeceğini çok açık bir şekilde bildirmiştir. Bakın hutbesinden bir alıntı yaptım, onu sizinle paylaşayım. Üstad diyor ki, ta 1371 senesinden sonraki alemi İslam'ın mukadderatına nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler. Yani 1371 senesinden sonra, yani ilerideki bir olayı anlatıyor zaten. Yani ileride gelecek diyor Hazreti Mehdi inşallah. İslam'ın mukadderatı, yani kaderine bakan, nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki gerçekleri anlatıyorum diyor. Evet, şimdi olmasa da, yani bak şimdi değil diyor, çok açık. 30-40 sene sonra, bakın yani bir zaman veriyor üstad.
Evet.
Şu anda değil. 30-40 sene sonra ama olacak diyor. Fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o 9 manileri mağlup edip dağıtmak için taharrir-i hakikat meyalanını ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o 9 düşman taifesinin cephesine göndermiş. Yani Hazreti Mehdi'nin, diyor ki üstad, 30-40 yıl sonra özellikle 9'a işaret ediyor. Biliyorsunuz Kur'an'da da 9'lu bir çeteden bahseder Allah. Böyle bir oluşum var Hazreti Mehdi'nin karşısında. Bunlar Hazreti Mehdi'ye karşı savaş açacaklar. Çalışmalarını engellemeye işte uğraşacaklar. Efendim iftiralar edecekler. Yani onun çalışmalarını durdurmaya çalışacaklar. Ama üstad diyor ki inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek diyor. Yani fikren Hazreti Mehdi'nin böyle bir çalışması olacağını söylüyor inşallah. Yine buyur Altı Hocam.
Yo, buyurun, estağfurullah.
Estağfurullah. Yine bir alıntı daha var, ondan da bahsedeyim isterseniz.
Evet, ondan da tarihler çıkıyor tabii yani.
Evet.
1371.
Evet.
1401. 1411, 1421 tarihleri çıkıyor bu, evet, belirlenen tarihlerden. Evet. Bunlar da 1981, 1991, 2001 ve 2011 tarihlerini veriyor inşallah.
Evet, maşallah. Evet. Maşallah. Şimdi üstadımız diyor ki Tılsımlar Mecmuası sayfa 168'de bazı ayeti kerime yani ayetler ve ehadisi şerife yani hadisler. Ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi. Bakın burası çok önemli. Müceddidi ekber en büyük müceddit demek. Bak üstadımız şöyle diyebilirdi. Bir müceddidi kebir veya bir müceddit diyebilirdi. Ama ekber diyor yani en büyüğü müceddidlerin. Müceddidlerin en büyüğü de Allah'ın izniyle inşallah ahir zamanda Hazreti Mehdi olarak zuhur edecek. Ve son olarak geldiği için Allah onu en büyük müceddit olarak bizlere gönderiyor inşallah. Manayı işari ile yani işari manada diyor haber veriyorlar diyor. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi yani Hazreti Mehdi'nin ve ona yardım eden cemaatinin, şakirtlerinin, yardımcılarının üç tane vazifesi olacak diyor. Ama bu üç vazifeden en önemlisine dikkat çekiyor üstad olan ve zahiren yani görünüşte dışta baktığımızda görebiliyoruz. En küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaiki imaniye yani iman hakikatlerini güneş gibi göstermek vazifesidir. Yani Hazreti Mehdi'nin en büyük vazifesinin imanı kurtarmak ve iman hakikatlerini güneş gibi göstermek. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Dünyada diyelim ki 7 milyar tane işte insan olsun. Bundan önce de yaşamışları da sayalım. Hiç kimse dünyada yaşayan hiç kimse güneşi görmedin diyemez. Herkes güneşi görmüştür. Bakın Hazreti Mehdi'nin çalışmaları da işari manada böyle olacak. Dünyada herkes öyle bir çalışma yapacak ki inşallah herkes o iman hakikatlerinden haberdar olacak. Yani ben duymadım yok. Sibirya'daki vatandaş da haberdar olacak. Afrika'nın işte güneyinde yaşayan kişi de haberdar olacak ve en güzeli de inşallah Hazreti Mehdi bu dünya çapında yapacağı iman hakikatleri çalışmasıyla insanların vicdanlarını harekete geçirecek. Ülfeti kaldıracak, gaflet perdesini kaldıracak ve Oktar Hocam'ın program başında bahsettiği Darwinizmin hakikaten bir tesadüf putu olduğunu bütün insanlara gösterecek inşallah.
Evet. Maşallah. Hazreti Mehdi'nin görevleri ve icraatları o kadar aslında dünya çapında dediği gibi Serdar Hocam'ın büyük ve geniş çaplı İslam Türk İslam Birliği'nin kurulması, İslam alakanın dünyaya hakim olması bunlar hakikaten herkesin gözleriyle göreceği, iletişim dünyasında, televizyonlarda, her yerde konuşulacak basında büyük gelişmeler olacak tabii ve insanlar buna şahit olacak. Ama ilk görevi diyor Üstad Hazretleri, işte fen ve felsefeyle yani bilimle materyalizm ve darwinizmi tam susturmaktır diyor. Ve bu imani çalışma, hocamız da anlatmıştı daha evvel, 40 yıl gibi uzun bir süre alıyor. Bakın 40 yıl yani oldukça uzun bir zaman ve bu 40 yıl içinde Hazreti Mehdi'nin hemen fark edilmemesi söz konusu. Şimdi Serdar Hocam da anlattı. İşte Cübbeli Ahmet ve benzeri başka. Yani biz 1400'ün başına geldik değil mi? Hicri 1400 yani 1980'de Mehdi çıkacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde açık. Üstad Hazretleri söylüyor. Diğer büyük İslam alimleri söylüyor. Hazreti Mehdi 1400'de çıktığında hemen 1400'de 1401'de hemen işte tamam dünyada Mehdi çıktı tanıdık denemez. Yani bu adetullah'a yani Allah'ın kanunlarına, sosyal kanunlarına aykırı bir durum. 1400'de Hazreti Mehdi'nin çıkışının alametleri başlayacak. Çünkü şimdi 150'ye kadar alameti şu anda çıktı. Ama ne kadar zaman içinde çıktı? 30 yıl içinde. Değil mi? Mesela 1979-80'de çıkan çok büyük alametler var. Peygamber Efendimiz söylüyor büyük alametlerden. Kabe baskını. Kabe'de kan akıtılacak diyor. 1400 senedir olmamış ilk defa tam 1400'ün ilk gününde Kabe baskını oluyor ve yüzlerce insan orada şehit oluyor. Kan akıyor ilk defa Kabe'de. Çok büyük bir olay. İran-Irak savaşı çıkacak diyor. Tam 1970, tam Hicri 1400'de İran-Irak savaşı çıkıyor. Afganistan işgal olacak diyor. Tam 1400'de. Mesela başka takip eden böyle tesbih tanesi gibi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sırasıyla arka arkaya 1401'de de alametler çıkıyor. 1402'de de örneğin üst üste Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları 1401 ve 1402'dedir. Yani takip eden mesela kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamber Efendimiz 1986'dadır. Bir başka alameti 1987'dedir.
Bir kuyruklu yıldız daha çıkıyor.
O, 2009'da mesela bir alameti daha çıkıyor. Bu süreç alan bir zamandır. Ve bunu İmam Rabbani Hazretleri olsun, Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri de olsun söylemiştir. Başında Mehdi çıkar çıkmaz hemen tanınmaz diye. Birazdan okuyacağız onları da inşallah. Çünkü o zaman mesela Hazreti Mehdi çıksa, herkes tarafından tanınsa, hemen dünyaya hakim olsa bu normal bir şey olur mu? Dünyada değil mi? Hepimiz belli bir yaşa gelip büyüyoruz. Belli bir kurallar var. Mesela tohum atıyoruz. Ağaç olacak değil mi? Aradan 8-10 sene geçiyor. Uzun bir zaman geçiyor. İnsan olacak değil mi? Bir yumurta hücresi büyüyor. Çocuk oluyor 15 sene. Ancak 15 senede bir çocuk haline geliyor. İnsan olması için bir belirli bir zaman var. Allah'ın kanunlarında, sosyal kanunlarında da böyle. Peygamber Efendimiz'e mesela ilk vahiy geliyor. İnşallah. Sonra Kur'an 23 yılda tamamlanıyor değil mi Serdar Hocam? Yanlış söylemiyorum inşallah.
İnşallah.
Demek ki bir başlangıç, olgunlaşma ve gelişme safhaları var. Her elçinin döneminde bu şekilde. Hemen elçi çıkar çıkmaz onun elçi olduğu kabul olmuyor. Zaman içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabeler zamanla yanında birlikte oldular. Geliyor, onun aklı ve vicdanı yüksekse ve imanın nuru varsa onda hemen tanıyor, tabi oluyor mesela. Ama kimisininki zaman alıyor. Kimisininki biraz daha zaman alıyor. Dolayısıyla 1400'de Mehdi'nin alametleri çıkmaya başladı. Ve günümüze kadar da 30 yıl içinde çıktı. Şimdi bazıları diyorlar İmam Rabbani işte Hicri 1400'ün başında yani Hicri yüzyılların başında gelecek müceddidler diyor. Ve Mehdi diyor 1400'de biz göremedik diyor. Mesela birisi. O zaman Mehdi çıkmadı diyor. Şimdi bu akıl mantık mı? Birincisi tanımak için zaten imanın nuru gerekiyor. Yani hakikaten hayatını Allah'a vakfetmiş böyle Allah için çalışan samimi bir kalp ve bir insan ve yakınları olunca tanıyabiliyorlar Mehdi'yi. Bu Üstad Hazretleri anlatıyor. İmam Rabbani Hazretleri de anlatıyor. Mesela bakın İmam Rabbani Mektubat-ı Rabbani sayfa 381. İmam Rabbani Hazretleri şöyle demiş. Halbuki bu doğuş Mehdi'nin zuhuru zamanında olacak zuhur değildir. Zira onun zuhuru yüzbaşlarında olacaktır. Şu anda dahi yüzbaşına 18 sene geçmiş vaziyettedir. İmam Rabbani Hazretleri bakın yüzbaşlarında olacak ifadesi Hazreti Mehdi'nin zuhur çıkış alametlerinin yüzbaşlarında sene 100 senenin başında 1400'ün başında cereyan etmeye, tahakkuk etmeye başlayacak anlamındadır. Yoksa tamamen kendisi anlaşılacak anlamında değildir. Hemen Mehdi çıkacak, hemen hakim olacak, hemen Mehdi'nin kim olduğu anlaşılacak anlamında değildir. İnşallah. Çünkü kendisi de söylemiş. 18 sene geçti demiş. Ben gözlüyor Mehdi'nin çıkıp çıkmadığını. O demek ki 18 sene içinde de alametler belirebilir. Ve Mehdi 18 sene sonra da tanınabilir demek ki. Onu ifade etmiş oluyor aslında. Ve imanın nuruyla hissedileceğine, fark edileceğine işaret ediliyor inşallah. Mesela Üstad Hazretleri de diyor ki, sözler sayfa 343'te. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Akla kapı açılır yani o seçeneği, ihtiyarı, seçimi elinden alınmaz. Çünkü dünya bir sınav, imtihan yeri, deneme yeri. Öyleyse o eşas, yani ahir zamanın mühim şahısları, kim bunlar? Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam. Hatta müthiş Deccal dahi. Deccal bile çıktığı zaman çokları, yani insanların çoğu, hatta kendisi dahi bidayeten, yani başlangıçta Deccal olduğunu bilmez. O büyük şahıslar bile yani kendi hayatlarının başlarında dahi kendilerinin kim olduğunu bilmezler diyor. Ki yani etraftaki insanlar nasıl hemen bilebilsin? Belki diyor bilmez, belki nuru imanın dikkatiyle
imanın ışığının, imanın samimiyetle bakışının dikkatiyle o eşhası ahir zaman, yani ahir zamanın mühim şahısları Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam tanınabilir diyor. Onu iman nuruyla, o yakındaki kişiler imanın nuruyla ancak tanınabiliyorlar. İnsanlık hemen onun Mehdi olduğunu ve Hazreti İsa olduğunu hemen anlamıyor. Çünkü onun bir gelişme safhası oluyor. Alametler bir zaman içinde tahakkuk ediyor, çıkıyor. Ve o gelişme safhasında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de öyle oldu. Değil mi? Mekke'nin fethi ne zaman oldu? Bir 23 seneden sonra bir mücadele, hak bir mücadele verildi. O mesela dünya hakimiyeti de öyle belli bir süre sonra oluyor. Adetullah da Allah'ın kanunlarında bu şekilde. Üstad Hazretleri de şöyle demiş. Mektubat sayfa 60'ta. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki, gerçek İsa olduğunu bilmek lazım değil. Onun murakkap ve havası, yani derin imanlı yakın talebeleri nur-i iman, yani imanın ışığı ile onu tanır. Yoksa bedahet, yani birdenbire ve açıkça herkes onu tanımayacaktır. Üstad söylüyor, herkes onu tanımayacaktır diyor. İmanın nuruyla demiş Üstad Hazretleri. Evet. O şekilde yaptığı çalışmaların Kur'an'a uygunluğu, Allah'ın varlığını, birliğini güçlü anlatması, değil mi? İnsanların imanına vesile olması gibi birçok imani çalışmaya karşı ihlasla, samimiyetle bakıldığında, imanın nuru o, ışığıyla bakıldığında görülebilir ancak demiş. O yüzden hemen herkes tanımayacak ve zuhuru 1400'de de hemen onun Mehdi olduğu anlaşılmayacak olduğunu hem Said Nursi Hazretleri hem İmam Rabbani Hazretleri açıkça izah etmişler inşallah.
Evet inşallah. Kur'an okuyalım inşallah.
Tabii.
Siz okur musunuz? Buradan başlayarak. 13'ten.
Şeytandan Allah'a sığınırız.
Şeytandan Allah'a sığınırız.
13 okuyorum değil mi?
Evet.
Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahy yoluna dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberlerini neredeyse gizleyeceğim. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın. Sonra yıkıma uğrarsın. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarların içinde ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yaralar var.
Yararlar.
Yaralar da var.
Yararlar.
Yarar.
Ay, çok özür dilerim. Dedi ki, onu at ey Musa. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş.
Evet.
Değiştirilmiş.
Değiştirelim.
Evet, tabii.
Yani arkadaşım.
Hep birlikte okuyalım inşallah.
Dedi ki onu at ey Musa. Böylece onu attı. Onu hemen hızla koşan, o da hemen hızla koşan bir yılan oluvermiş. Dedi ki onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğuna sok. Bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.
Evet. Şimdi burada tabii Kur'an çok hikmetli. Mesela bir ayette, okuduğunuz bir ayette Hazreti Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor.
Ve Allah daha sonra yine eski durumuna çeviriyor. Yine asa haline geliyor. Bu başlı başına zaten yaratılışı değil mi kanıtlayan inşallah kesin bir gerçek. Kur'an'da çünkü birdenbire yaratılış şey işareti var. Hiçbir şekilde bazen evrimciler şunu iddia ediyor. Müslüman olanlardan daha doğrusu Darwinizmin güya Kur'an'da olduğunu iddia edenler olabiliyor. Fakat delillerden bir tanesi Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi. Yani cansız madde bir anda canlı maddeye dönüşüyor. Allah yine canlı maddeyi, canlıyı eski haline cansız madde haline de getirebiliyor. Allah'ın hiçbir kurala, hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Dilediği an, dilediği şekilde yaratır ve tecelli eder. Bunu görmüş oluyoruz ki çok daha fazla örnekleri var Kur'an'da. Meleklerin, cinlerin yaratılmış olması, vildanlar, gılmanlar, huriler tabii ki evrimle yaratılmıyor. Allah tarafından ol demesiyle yaratılıyor.
Evet, Hazreti Musa deyince hocam ben şu aklıma geldi. Allah'ın izniyle onu da tamamlayayım. Çok sizi bekletiyorum. Demin konuştuğumuz konuda, şimdi mesela Hazreti Musa o hak davada Allah'ın varlığını, birliğini anlatırken çok zorluklarla karşılaşıyor. Değil mi? Mesela Firavun onu öldürmek istiyor. Arkadan kovalıyor, sürgüne gönderiyor. Tuzaklar kuruluyor. Mesela Hazreti Yusuf da aynı şekilde zindana atılıyor değil mi uzun yıllar boyunca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de öyle. O şekilde elçiler her zaman bir zorluklarla, imtihanlarla karşılaşıyorlar. Aynı şekilde Hazreti Mehdi de zorluklarla karşılaşacak. Aynı şekilde mesela Hazreti Musa'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Yusuf'a birçok peygambere benzer yönü olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin. Mesela Hazreti Yusuf'a mesela hadis var okuyorum. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 119, sayfa 190. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Bu gaybetin Hazreti Mehdi'nin sahibinde 4 peygamberin sünneti vardır diyor hadis-i şerifte. Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Yani hapise düşüyor. Kendisine tuzaklar kuruluyor, komplolar kuruluyor, zorluklarla karşılaşıyor. Eğer Hazreti Mehdi 1400'de çıktı, hemen tanındı, hemen dünya hakim oldu. O zaman nasıl zorluklarla karşılaşacak değil mi? Evet. Nasıl imtihan, o da imtihan oluyor. Müslümanlar da imtihan oluyor. Dolayısıyla Allah'ın izniyle o bir süreç alıyor. Bütün peygamberlerde, bütün elçilerde olduğu gibi tanınma süreci inşallah.
İnşallah. Buyurun. Şeytandan Allah'a sığınırız. Nereden isterseniz okuyun.
Andolsun biz sana bir defa daha lütfü de bulmuştuk. Buradan mıydı?
Arka taraf. Sorunun başından şey yapabiliriz.
Evet. Mesela Taha suresinden suresi. Şu şekilde gidebiliriz.
Taha, biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde bu ikisinin arasında nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. Sözü açığa vursan da gizlesen de biridir. Çünkü şüphesiz o gizliyi ve gizlinin gizlisini de bilir. Allah ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın.
Evet. Tamam. Evet.
Peygamberlerin kıssaları var Kur'an'da. Allah onların hayatlarını örnek olarak veriyor bize. Çıkartılacak dersler var. Peygamberimizin hayatı, Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa'nın hayatı, çektiği zorluklar. Mesela Hazreti Musa ile ilgili olarak Firavun'a gittiğinde Firavun kestiği bir psikopat. Yani bu çok net olarak ortada. Hatta Hazreti Musa'nın hayatı tehlikede. Aranıyor dönemde ama Hazreti Musa'yı gönderdiğinde Allah yumuşak söz söylemesini emrediyor. Ona diyor yumuşak söz söyle diyor. Bu işte Müslümanın tavrına çok güzel bir örnek olmuş oluyor. Müslüman her durumda böyle radikal, hani diyorlar ya, radikalizm diye bir tabir var işte. Sert, uzlaşmaz tavırlar gösteren insanlara radikalist deniyor, radikal insanlar deniyor. Bu Müslümanlığın üslubundan tamamen uzak bir üslup. Müslüman her zaman yumuşak sözlü, merhametli, sevgi şefkat dolu olduğunu anlıyoruz. Bunun gibi işte peygamberlerin hayatında çok güzel örnekler var insanlar için. Allah onu, o nedenle zaten onların kıssaları var Kur'an'da da. İnşallah.
Evet, biraz evvel Serdar Hocam'ın anlattığı İslam alimlerinin Hazreti Mehdi'yi beklediklerine dair konuyla ilgili bir VTR'miz varmış.
Evet, Seyit Salih Özcan,
Özcan hocamızın, hocamızla birlikte olan programı vardı. Onu izleyebiliriz inşallah.
Sparta'ya gittik. Sparta'ya gittim. Sabahleyin orada indik. Sparta'ya inince doğru üstadın evine gittim. Üstadın evine gidince kapıyı çaldım. Kapıda Tahiri abi kapıyı açtı. Ooo Seyyid Ali diye sarıştık öpüşürken. O zaman bir de bizim Zübeyir abi çattı. Ooo filan diye onunla sarışırken üstad dışarı çattı. Oradan çıkıp gelirken. Üstadım, üstadım dedi. Seyyid Ali gelmiş. Tamam tamam gelsin demiş, gelsin. Gelsin dedi. Deyince peşine düştük. Buyursun gelsin dedi. Üstad çıktı. Kapının üzerinde oturur. Yorganını da önüne çekti. Çekince o zaman ben tabii dedim ki dur bu kardeşim Tahiri dedi. Tahiri mektubu getirdi. Tahiri elinde mektup verdi. Oku dedi mektubu. Okuyunca dedi efendim bu mektup şeyden gelmiş, Cizre'den, bu Mardin'in Cizre gazetesi vardır o zaman. Cizre gazetesinden Seydan'ın bir halifesi yazmış dedi. Cizre şeyde halife o zaman şeyde bir şeyhti kendisi. Nakşibendi şeyhidir. Bir mektup yazmış. Demiş ki efendim Mehdi'yi görecek miyiz? Mehdi'nin vazifesi ne olacak? Mehdi'nin şeyi nasıl olacak filan diye sorular soruyor. Şimdi üstad deyince böyle o zaman sordu. Mehdi dedi, Mehdi efendim ben görmeyeceğim dedi ama keşke sen göreceksin dedi. Ben tak diye kafama bir tokat vurdu. Üstad Hazretleri. Deyince böyle. Ondan sonra Mehdi dedi. Mehdi'nin programı dedi. Risale-i Nur olacaktır dedi. Risale-i Nur dedi. Tutmak edecektir. Program kendine itaat edecektir dedi filan diye. Bu şekilde birden sonra birdenbire döndü üstad dedi. Kardeşim dedi. Sen dedi oruç tutuyorsun. Efendim dedim ben inşallah niyetliyim, abdestliyim. Oruç musun? Evet. Tahiri de oruçtur. Tahiri de sen bu akşam benim yanımda misafirsiniz dedi. Tahiri dedi, sen çorbayı bir daha iki tane yumurta yapacaksın, kuracaksın. O yumurtaların birisi senin için, birisi Seyyid Salih için dedi.
Günümüzde şimdi bazı insanlar çıkıyor diyorlar ki, Mehdi bir kişi değil, şahsı manevidir diyorlar. Halbuki Üstad Hazretleri bu konuda çok detay veriyor. Mehdi'yi anlatıyor değil mi hocam?
Ne olur mu? Mehdi bir şeydir. Yani Mehdi elbette bir şahıs olacaktır. Üstad Hazretleri söylüyor yani. Deccal de bir şahıs olacak, Mehdi de bir şahıs olacak.
Üstad da bu şekilde söylüyor değil mi?
Tabii söyledi mi? Aşırı söyledi.
Evet. Üstadın has talebelerinden Seyyid Salih Özcan hocamız Üstad'dan naklediyor. Yani en güvenilir kaynaktan da duyuyoruz şu anda. Hem Risale-i Nur'da var. Mehdi, Hazreti Mehdi'nin şahıs olacağı. Ve başıma vurarak anlattı diyor. Sen, ben görmeyeceğim ama sen göreceksin keçeli keçeli. Ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi diyor. Bunun anlamı çok açık zaten inşallah. Evet. Üstad Said Nursi, Said Nursi Hazretleri 1960 yılında vefat etmiştir. Ben görmeyeceğim, sen göreceksin. Seyyid Salih Özcan hocamız da hayatta şu anda. Değil mi? Mehdi döneminde olmuş oluyor. Zaten diğer bütün delillerle den yanında bu da çok kesin bir delil olmuş oluyor. Evet, Hazreti Mehdi'nin şahıs olduğu ve ahir zamanda geldiğine dair inşallah.
Programın ikinci yarısında tam senin dediğinle ilgili bir şey var bende de. Sadece üstad değil inşallah birçok İslam alimi aynı şekilde talebelerine söylüyor. Mesela sen göreceksin diyor veya senin cemaatin görecek, sen göremeyeceksin diyor. Senin cemaatin görecek, senin talebelerin görecek diye aynı şekilde ifadeleri var. Onları da paylaşacağız inşallah.
Maşallah, inşallah. İnşallah.
Evet, sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz şu anda kısa bir ara veriyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Buyurun.
Evet, ben Hazreti Mehdi ile ilgili bir benzetme yaptığımda yine Bediüzzaman'ın gelecekten haber verdiğini, Hazreti Mehdi ile ilgili o konuyla ilgili açıklaması vardı. Şunu eklemek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili daha önce de söylemiştik. İslam alimlerinin mevzul miktarda açıklamaları var. Bunlardan yine bir tane alıntı var. Onunla devam etmek istiyorum. Görürseniz. Hadimul Fukara Abdullah Gürbüz Hazretleri Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri aktarıyor. Diyor ki Üstadımız Abdullah Gürbüz Hazretleri 2004 yılında Muharrem ayının 10. yani bildiğimiz Aşure günü yani 1 Mart sabahı saat 6.30'da bu fakiri yanına çağırdı. Efendi Hazretlerine, efendim kardeşlerimizin sormak istedikleri sorular var. Müsaade buyurursanız bunları sormak isterim dedim. Tabii evladım sor dedi. Efendim İsa Aleyhisselam ve Mehdi Resul'e ulaşıp ona asker olacak mıyız dedim. Efendi Hazretleri inşallah İsa Aleyhisselam ve Mehdi Resul'e ulaşacaksınız buyurdular. Yani sadece Bediüzzaman Hazretleri'nin işte talebelerine sen göreceksin demesinin yanında yine böyle birçok İslam aliminin buna benzer çok fazla şeyi var. Açıklamaları var. Yine bu konuya bağlı çok güzel bir alıntı. Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri o kadar samimi ki çok böyle kalbi çok temiz maşallah ve Hazreti Mehdi aşkıyla yanıp tutuşuyor. Böyle bir beklentisi var. Hazreti Mehdi'yi görmek istiyor, talebesi olmak istiyor. Böyle çok böyle şeyi var, arzusu, talebi var. Bu konuda da bayağı bir dua ediyormuş Allah'a. 26 Mayıs 1960 Cuma gününün bir önceki gecesinde Peygamber Efendimiz'i kucağında bir çocukla görüyor rüyasında. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine bu benim torunum Mehdi'dir diye hitap buyuruyorlar. Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri bu rüyasını hemen gidip Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'ne anlatıyor. Ve ikisi arasında bir diyalog geçiyor bu rüya üzerine. O diyalog da şöyle inşallah. Ben de kendisine gece görmüş olduğum rüyayı olduğu gibi anlattım. Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, elhamdülillah evladım. Hakikaten Mehdi Ali Resul 2-3 yaşlarında inşallah. Onu manen sen de göreceksin diyor. Ayrıca kalbin camiye çok bağlıymış. Rüyan sahihadır yani doğrudur, sahihtir diyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şekline şemaline şeytan giremez. Onu rüyasında gören gerçekte görmüş gibidir dedi ve hayır dua etti. Bunun gibi daha birçok böyle alıntım var program içerisinde. Sizle paylaşırım eğer tamam. Doktor hocamın söyleyeceği bir şey varsa tabii.
Evet ben de konuyu farklı bir yönden konu vardı. Farklı bir konu vardı. O da hocalarımıza sürekli iftiralar atılıyor. İslam birliği için çabalayan, İslam'ın dünyada hakimiyeti için bu kadar çabalayan, darvinizmi, materyalizmi ortadan kaldıran hocamıza ve atılan iftiralar 30 yıldır yani hocamız faaliyetlerine başladığından beri aralıksız devam ediyor. Tabii hocamız bunun büyük bir şeref olduğunu, çünkü Kur'an'da da örneklerini görüyoruz. Allah yolunda mücadele eden peygamberlerin, resullerin, İslam alimlerinin, salih müminlerin başına bunun gelmesi Allah'ın sünnetinde var zaten inşallah. Ve aslında çok güzel bir alamet. Hocamıza atılan iftiralar halkın böyle en fazla ajite edecek, en hassas noktaları olan yönlere yönelik oluyor genellikle. Yani işte cinsel iftiralar, cinsel içerikli iftira olması. Ondan sonra akıl hastanesi dönemi var. Söylediği bir tek cümleden dolayı. Gözaltına alınıp yemeğine kokain karıştırılıyor. Komple yapılıyor. Bunların hepsinden beraat ediyor hocamız zaten. İnşallah. Bir diğeri de ehli sünnete bağlı olmadığına dair iftiralar var. Yani dinin sözde güya farklı uyguladığı yönünde iftiralar atılmıştı böyle bu şekilde. Hatta bazen bir kısım basında zaman zaman da dile getiriliyor tekrar böyle. Bir kere bu iddia tamamen gerçek dışı. Hatta hocamız çok açık bir şekilde bütün programlarında, değil mi? Bu yönde bir soru olduğu zaman fıkhi konularda mutlaka ilmihali, Ömer Nasih'i bilmenin özellikle ilmihalini okumaları gerektiğini söylüyor. Şimdi Ömer Nasih'i bilmenin ilmihalini bu kadar tavsiye eden ve titizlikle uygulayan bir kişinin nasıl ehl-i sünnet uygulamalarında farklı uygulamalar olabilir ki? Ehl-i sünnet inancında, değil mi? İnşallah. Bir kere hocamızın eserlerinde zaten namazın 5 vakit farz olduğu ve faziletini ifade eden eserleri var hocamızın. Namaz, abdest, oruç, zekat, hac gibi Müslüman için farz olan ibadetleri Kur'an ayetlerinin açıklamalarıyla yine eserlerinde var. Mesela imanı çabuk anlamak 1. cildi adlı eserinin 64 ve 63. sayfalarında kendisi namaz vakitlerinin 5 vakitten oluştuğunu, 5 vakit namazında farz, vacip ve sünnetleri toplam 40 rekattan oluştuğunu bildirmektedir. Eserinde böyle söyleyen bir kişi aksi, yani nasıl olabilir ki? Nitekim aynı zamanda hocamızın eserlerini inceleyen ilahiyat uzmanları var. Onların da eserleriyle ilgili görüşleri var. Ben bunlardan birkaç tanesini de okumak istiyorum. Mesela Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Bayraktar bir mütalaa hazırlıyor hocamızın eserlerini okuduktan sonra. Bakın, diyor ki Profesör Doktor Mehmet Bayraktar hocamız, yazarın yani hocamızın hiçbir eserinde İslam dışı ve İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünnete aykırı hiçbir fikre rastlanmamıştır. Bakın, hiçbir fikre rastlanmamıştır diyor. Aksine geleneksel Türk İslam anlayışımız korunmuştur. Milli ve dini örf ve adetlerimize ters düşen hiçbir bilgi görülmemiştir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamız var. Hocamızın eserleri hakkında da Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamız bakın şöyle görüş bildiriyor. Diyor ki, Kur'an ve sünneti rehber olarak kabul ediyor. Bu iki kaynağın ve bilimin ışığında İslami gerçekleri çağdaş bir üslup içinde belli bir hedef kitleye sunmaya çalışıyor. İslami gerçeklere zıt düşen ideoloji, düşünce ve teoriler içinden özellikle maddeci ve darwinci düşünceyi çürütmeye özen gösteriyor. Çoğunu gördüğüm kitaplarında kendisini ilim ve akide inancı bakımından İslam'ın dışına itecek bir söz ve fikre rastlamadım. Yani çoğunu okudum diyor eserlerin diyor. Hiç böyle bir şeye rastlamadım diyor. Bir diğeri Profesör Doktor Mevlüt Güngör hocamız, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı. Bakın, diyor ki Profesör Doktor Mevlüt Güngör, bilim, ahlak ve bunun gibi bazı konular Kur'an açısından ele alınmış. Konuyla ilgili ayetlerden istifade edilerek bütünlük içerisinde okuyucuya aktarılmıştır. Bu kitaplarda genel olarak İslam anlayışına ve ehli sünnet düşüncesine herhangi bir aykırılık söz konusu olmadığı gibi müellif bu kitaplarla Kur'an'ın bütün Müslümanlardan istediği iyiliği tavsiye etmek, kötülüğü engellemek prensibini kendi sorumluluğu çerçevesinden yerine getirmeye çalışmıştır. Yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Akdemir hocamız diyor ki, Harun Yahya imzalı eserlerin tamamının ülkemizde hoşgörü ve sevginin gelişmesi ve İslam'ın inanç ve ahlak esaslarının dindarlar nezdinde pekiştirilmesi amacı güttüğü izlenimini edinmiş bulunuyorum. Söz konusu kitapların İslam'a indi bir muhteva getirme amacı güttüğünü iddia etmenin isabetsiz bir tespit olacağı kanaatindeyim. Yine Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu hocamız, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bakın, diyor ki, bu eserler dinsizlik, nihilizm, antirasyonel din anlayışı ve genel olarak görülen ahlaki dejenerasyon karşısında topluma karşı duyulan sorumluluk bilinciyle ortaya konmuş. Geleneksel kulaktan dolma bilgiler yerine İslam'ın temel kaynağı Kur'an'ı göstermesi ilki olarak son derece olumlu bir gelişmedir. Yine Kur'an'ı referans gösteren bu eserlerden ikisinin ahlaka vurgu yapması da son derece isabetlidir. Bir ilahiyatçı olarak bu eserlerde yer alan görüş ve yorumların dinin özüne, temel ilke ve amaçlarına aykırı olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Bakın, yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Bayraktar. Yazarın hiçbir eserinde İslam dışı ve İslam temel kaynaklar olarak Kur'an ve sünnete aykırı hiçbir fikre rastlanmamıştır. Aksine geleneksel Türk İslam anlayışımız korunmuştur. Milli ve dini örf ve adetlerimize ters düşen hiçbir bilgi görülmemiştir. Yine Profesör Yaşar Kandemir hocamızın bu yönde görüşleri var. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ömer Özsoy'un yine İslam'ı, Ehl-i Sünnet'e uygunluğu ile ilgili görüşleri var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor İlhami Güler. O da diyor ki, Harun Yahya'nın kitapları ise İslam'ın temel değerleri olan iman ve ahlak ilkelerinin öneminin Kur'an ayetleriyle ortaya konulması ve insanlara tavsiye edilmesinden ibarettir. Eserlerinde yazarın İslam'a kendi şahsi anlayışına göre yeni bir muhteva getirme girişimine rastlanmadığı gibi ehli sünneti benimsemiş olduğu yoruma mugayir bir hususa dahi rastlamadığımı belirtmek isterim. Şimdi bu kişiler bu konunun en uzmanı kişiler değil mi? İlahiyat fakülteleri, eski dekanları var, tefsir kurulu başkanları var ve profesör ve doçent olan hocalarımız eserlerini inceliyorlar. Bakın en ufak bu yönde bir aykırılık, bir yanlışlık olmadığını söylüyorlar. Yani tabii açık olan şu, her yönden iftira atmaya çalışıyorlar. Artık atılmadık, herhangi bir iftira kalmadı yani hocamıza değil mi? Her yönden iftiralar oldu. Çete kurmaktan tutun, cinsel içerikli, akıl hastanesi dönemi, kokain komplosu yapıldı. Ama Allah'ın izniyle hepsinden beraat etti inşallah, maşallah. Tabii asıl önemli olan konu Allah'ın rızası ve hoşnutluğu. Hocamız sadece bunun için mücadele ediyor. 30 yıldır değil mi? Can siperhane dünya çapında, bakın Darwinistlere, materyalizme, komünizme, bölücülüğe, PKK'ya, ateist siyonizme, masonluğa karşı dünyada böylesine bir mücadele veren bir kişi var Allah'ın izniyle. O da hocamız. 9 tane suikast girişimi oldu Allah'ın korumasında, Allah'ın izniyle. Bir kader üzere dünya çapında faaliyet yapıyor. Bakın dünyanın 200 ülkesinde 73 dilden fazla çevrildi. Hatta biraz önce gösterdik, bakın İngilizce baskıları her geçen gün yeni değişik dillerde baskıları çıkıyor kitaplarının ve dünya çapında okunuyor eserleri. Ve İslam'ın hakimiyetine, Darwinizm, materyalizm ortadan kalkmasına vesile oluyor Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak inşallah. Dolayısıyla bu iftiralar aslında bize de atılıyor tabii hocamız talebesi olarak inşallah. Çok büyük şeref. Yani birer birer değil, biner biner gelsinler Allah'ın izniyle. Bu olacak. İslam da hakim olacak inşallah. Bu Allah'ın bir kaderi. Darwinizm ve materyalizm ortadan kalkacak. Biz de omuz omuza hocamız da Allah'ın izniyle birbirine kenetlenmiş binalar olarak inşallah ölene kadar bu yolu hizmet edeceğiz. İnşallah. Şehit olana veya ölene kadar. İnşallah şehit oluruz ama ölene kadar inşallah. İnşallah. Herkes de bunu böylece bilsin inşallah.
İnşallah. İnşallah. Tabii Hazreti Mehdi devrindeyiz. Çok şerefli bir dönem. Değil mi? Yani mesela Hazreti Peygamber döneminde olsak sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar heyecanlı. Şimdi mesela sinema filmi yapıyorlar. Onlarda bile heyecanlanıyoruz değil mi? Yani o dönemi işaret eden ayetlerde, hadis-i şeriflerden alıntılar yaparak mesela her Ramazan'da çağrı filmini anlatırlar. Her çağrı filminde hepimizin, bütün Müslümanların yüreği bir hoplar böyle bir heyecandan. Yani şimdi aynı heyecanlı bir dönemdeyiz. Yani Hazreti Mehdi dönemi o derece heyecanlı, o derece aynı şekilde büyük bir mücadele değil mi? Yani Allah'ın varlığını inkar eden felsefelerle birebir ilmi, fikri bir mücadele var. Aynı şeyler tekrar yaşanıyor şu anda. Yani dünyanın sonuna yakın hakikaten Allah'ın İslam ahlakını hakim edeceği, dünya çapında hakim edeceği. Bakın daha evvel bu şekilde olmamış. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde belli bir yere yaşarken, değil mi? Yaşadığı yörede hakim oldu. Sonra zamanla yıllar içinde gelişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda dahi öyle. Mesela Osmanlı İmparatorluğu döneminde de 600 yıl bir hakimiyet vardı ama Avrupa'da o hakimiyet yoktu. Ama Hazreti Mehdi döneminde Avrupa'daki yani Hristiyanlar da Müslüman olacak. Bakın yani çok büyük, geniş kapsamlı, çok görkemli, yani muhteşem bir şey olacak. Allah'ın izniyle hocamız tabir ederdi böyle bir gala gibi, final gibi dünyanın çok evet. Muhteşem bir hakimiyeti olacak İslam'ın inşallah ahlakının.
Bu iftiralar, pardon Altı Hocam bir şey söylüyorum.
Estağfurullah, yok.
Aslında çok güzel alamet. Yani insanın doğru yolda olduğunu gösterir. Değil mi inşallah? Hocamız daha önce bu konuda da açıklama yapmıştı. Yani bir insan Allah yolunda yola çıktıysa ve mücadele ediyorsa veya böyle olduğunu söylüyorsa ve başına hiçbir şey gelmiyorsa bu çok yani çok kötüdür, değil mi? İnsanın yalvarıp yakarması lazım Allah'a. Allah yolunda mücadele eden kişilerin başında bela yağmur gibi yağar demişti hocamız inşallah. O güzel bir alamet oluyor. O zaman doğru yolda olduğunu gösteriyor insanın. Hakikaten gerçek mücadele veren, değil mi? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlar geçiyor ve bizzat şehit etmeye çalışıyorlar. Yani birebir artık daha yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Hazreti Yusuf cinsel bir iftiradan yıllarca hapiste kalıyor. 7 yıl hapiste kalıyor. Kuyuya bırakılıyor. Çok çileli bir hayatı var. Çok güzel bir hayatı var. Üstad Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi, İslam alimleri de aynı şekilde 30 yılı hapislerde, sürgünde geçiyor. Niye? Sırf Allah'ın rızasını gözettiği için. Yani Rabbimiz Allah'tır dediği için bunlar başına geliyor Müslümanların. Ama çok güzel bir alamet bu. Çünkü Allah da insanları deneyeceğini bildiriyor. Dolayısıyla iftira atılması, böyle iftiraların atılması aslında çok güzel bir alamet olmuş oluyor.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Peygamberlere benzerliğini söylüyor Peygamber, evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi Serdar Hocam? Evet. Birçok peygambere, Hazreti Yusuf'a, Hazreti Musa'ya birçok yönüyle.
Evet, hocamız daha önceki bir programda Hazreti Mehdi tüm peygamberlerin bir özetidir aslında demişti. Yani Altu hocamın da bahsettiği konu tamamen buna bakıyor. Nitekim ben de yine şöyle güzel bir alıntı var. Hazreti Mehdi'nin benzediği, yani hali, başına gelenler, olaylarla ilgili benzediği birçok peygamber var. Örneğin İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuş inşallah. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselamla Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır diyor. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği var Hazreti Mehdi'nin. Nuh'la uzun ömürlü olması yönünde bir benzerliği var. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ilerleyen yaşlarına rağmen çok genç, diri görüneceği ve uzun ömürlü olacağı, ki bu konuda başka hadisler de var inşallah. Hazreti İbrahim ile doğumunun gizli olması yönünden benzer diyor Hazreti Mehdi. Nitekim Hazreti Mehdi aleyhisselam da evde doğacak inşallah ve halktan uzak durması yönüyle Hazreti İbrahim'e benziyor. Hazreti Musa ile ilgili olanı Altı Hocam da zaten bahsetmişti. Korku hali yönünden bir benzerlik var diyor ama tabi bunu izah etmek lazım. Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelik tehlikelerin bir kere çok yoğun olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir şekilde peygamberlerimiz hariç başka hiç kimsenin başına gelmeyecek yoğunlukta ve şiddetle olacak küfrün baskısı. Bunlar tabi öldürme, efendim işte tuzak kurma, tutuklama, gözaltı, işkence. Nitekim işte Oktar Hocam da bahsetti, bir takım suikast girişimleri bile olabilir. Ki yani sınırı olmayan bir Allah'tan korkmayan bir topluluk var. Her şeyi yapabilirler. Bu yönüyle de Hazreti Musa'ya benzediğinden bahsediyor. Ve tabii ki gaybette yaşaması, yani sürekli gizlenerek yaşaması yönüyle Hazreti Musa'ya benziyor. Yine tabii büyük peygamberlerimizden Hazreti İsa ile bir benzerliği var. Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin benzerliği, ikisiyle de ilgili halk arasında bir ihtilaf var. Mesela sorun Hazreti Mehdi gelecek mi diye. Bir tanesi diyor ki gelecek diyor. Başka birisi diyor ki gelmeyecek diyor mesela. Nitekim işte var bizim programlarda hocamız yayınlıyor. Veya Hazreti İsa ile de ilgili öyle mesela. Birine soruyorsunuz gelecek diyor. Kesin gelecek diyor. Öbürü diyor ki hayır, ilgisi yok, gelmeyecek diyor. Bu yönüyle çok şey yapacak. Hazreti Mehdi Hazreti İsa'ya benzeyecek. Hazreti Eyüp'le bir benzerliği var. Beladan sonra kurtuluşun yetişmesi yönüyle Hazreti Eyüp'e benziyor inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam da birçok zorluk çekecek. Yine Hazreti Eyüp gibi hastalıklara yakalanabilir. Bir takım dertler gelebilir.
Ama inşallah Hazreti Eyüp'te olduğu gibi Allah'ın izni ve rahmetiyle bunların hepsinden kurtuluyor Hazreti Mehdi inşallah. Tıpkı Hazreti Eyüp'te olduğu gibi. Ve tabi bizim güzeller güzeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleri olan mübarek sancağını, kılıcını ki hocamız da bunu defalarca bahsetti ve hırkasını Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında olması yönüyle bir benzerliği olacak. Hazreti Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellemle de kılıçla kıyam etmesinde bir benzerlik var. Hazreti Mehdi inşallah o kutsal emanetlerin ahir zamandaki sahibi olacak inşallah. Bunlar Kemalüddin'den alındı. Sayfa 322, 31. babın 3. hadisinde bahsedilen bir hadis bu. Yine İmam Mehdi Hazretleri aleyhisselamın, Davut Peygamber aleyhisselamın sakınmasına ve Eyüp Peygamber aleyhisselamın sabrına sahiptir diyor. Yani iki peygamberin bu özelliğini Hazreti Mehdi'de göreceğiz inşallah. Bu da Kefaya al-Asar'dan sayfa 43'ten bir yine alıntı inşallah. Bu şekilde doktor hocam. Benzerlikler.
Maşallah. Tabii en büyük müceddit, en büyük müştehit, kutbu azam, hakim, mürşit değil mi inşallah? Ve Allah'ın inşallah çok peygamberin özelliklerini topladığı çok mübarek bir şey var. 1400 senedir beklenen. Dolayısıyla çok ihtişamlı bir döneme girdik inşallah.
Evet.
O dönemde yaşıyoruz Altı Hocam.
Evet hocam. Şimdi Hazreti Mehdi ile ilgili tabii Müslüman kardeşlerimizin çeşitli hüsnü zanları oluyor. Ama Hazreti Mehdi dönemi o kadar büyük şaşalı gelişmelere vesile olan bir dönem ki. Yani Türk-İslam Birliği'nin kurulması mesela Avrupa Birliği yokken Avrupa Birliği kurulunca hala dilimizde Avrupa Birliği değil mi? Şimdi koskoca Türk-İslam Birliği kurulacak. Bütün İslam ülkeleri, Türk devletleri bir araya gelecekler. Ve Mehdi de onların manevi önderi olacak. Çok büyük bir olay. Yani bu dünya çapında bir olay. Ama böyle bir gelişme henüz olmadı. Şimdi dolayısıyla geçmiş zamandaki İslam büyüklerine Mehdi, Hazreti Mehdi odur demek çok duygusal bir yaklaşım, bir taassuplu bir yaklaşım ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Çünkü hem bütün o geçmiş müceddidlerin hiçbiri kendisinin Mehdi olmadığını, hepsi Mehdi olmadığını ifade etmişler. Zaten Mehdi Mehdi'yim demez ama açıkça da olmadığını, çünkü ileride geleceğini ifade etmişler, söylemişler. Yani insan Mehdi olsa tamam Mehdi'yim demeyebilir ama hani Mehdi ileride gelecek demez. Değil mi? Şimdi mesela bazıları söylüyor Mehdi 500 yıl sonra gelecek diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yani Mehdi zaten kıyamet yakın Allah'ın izniyle. Üstad Hazretleri diyor 1545 yani 2120 civarları Allah'ın izniyle. Zaten kıyamet beklenen ve hadis-i şeriflerde değil mi? Suyuti'de hadislerde çok sabit olan ümmetin ömrünün 1500'ü geçmeyeceğine dair sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Dolayısıyla 1400 ile 1500 arasında Peygamber Efendimiz'in söylediği ahir zamanda Mehdi'nin çıkışıyla ilgili bütün alametler, İslam Birliği'nin kurulması, Türk İslam Birliği'nin, dünyaya İslam'ın hakim olması hepsi bu devrede gerçekleşecek. Önümüzdeki inşallah 70-75 sene inşallah. Çünkü Üstad Hazretleri diyor 1506'ya kadar o hakimiyet dönemi, şaşalı büyük dünya hakimiyeti dönemi ne yaklaşık 75 yıl var. Hepsi bu dönem içinde gerçekleşecek. Şimdi geçmişte mesela Üstad Hazretlerine Hazreti Mehdi diye hüsnü zan etmek bir kere Üstad'a karşı çıkmak. Çünkü Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da çok fazla izahlarla öyle olmadığını söylemiş. Kendi mesela demiş ki Emir Dağ Layıkası sayfa 259. Çok defa bakın. Yani az dememiş. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul. Yani bakın üstünü zannediyorlar üstadı. Üstad da o kadar çok izah ediyor ki onu da söylemiş. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Hazreti Mehdi Ali Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen Hazreti Mehdi'nin elçi. Yani Hazreti Mehdi Ali Resul. Büyük elçi. Yani elçi. Allah'ın elçisi. Temsil ettiği kutsi yani mukaddes kutsal cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa, Hazreti Mehdi'nin kıyameti durduracağına dair de hadisi şerif var biliyorsunuz yani, değil mi? Onun vesilesiyle bir gün dahi olsa Allah dünyanın ömrünü uzatır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte o şey uzamış durumda Allah'ın izniyle. Bakın o yüzden diyor çabuk kıyamet kopmazsa diyor. Allah Mehdi vesilesiyle dünyanın ömrünü uzatıyor. Tabii. İnsanlar bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlerin cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyeden, Allah'ın rahmetinden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Bakın üç büyük vazife. Birincisi diyor Üstad, Darwinizm ve materyalizm gibi Allah'ı inkar eden felsefeleri bilimle tam olarak susturmaktır diyor. Yani dünyada bir daha ağzını açamayacak hale getiriyor Mehdi, Hazreti Mehdi. Bundan evvel öyle olmadı. Bakın Üstad Hazretleri, Üstad Hazretleri'nin tabiat risalesi de var. Yani doğanın bir nakış olduğu, nakkaş olmadığı. Yani nakkaş o nakışı işleyen, yapan demek. Yani Allah'ın yaratması. Doğa yaratılmıştır diye bir tabiat risalesi var. Çok yani 5000 sayfa risalenin içinde yani belki 20 sayfa olan mantığını anlatan, yani doğanın herhangi bir şeyi yapamayacak kadar aciz bir toprak olduğu, yapanın Allah olduğunu anlatan çok kısa bir risale var. Şimdi Üstad Hazretleri'nin vefatından sonra 1960'tan sonra esas Darwinizm ve materyalizmin etkisi dünyaya o zaman daha çok yükselmeye başladı. 70'te 68 akımı değil mi? Sol materyalist, Marksist gelişmeler, devrimler bile yaptı yani bu gelişmeler ülkelerde. Nice insanlar öldü, silahlı mücadeleler. Yani hep bu Darwinizm yüzünden bir sürü katliamlar gerçekleşti. Suikastlar gerçekleşti, devrimler gerçekleşti. Sol Marksist eğilimler güçlendi değil mi? Yani her yerde bu Avrupa'da hakim oldu. Ülkemize kadar etki etti. Yani arttı. Bilakis susmadı. Yani Üstad Hazretleri'nin zamanında ve sonrasında materyalizm ve Darwinizm'in etkisi susmadı, bilakis arttı. Evet. Ama 80'lerden sonra bakın çok değişti. 80'lerden sonra 1979-80 Hicri 1400 eder. Mehdi'nin çıkış tarihidir. Şimdi o zamanlar Türkiye'de Allah'a inanma oranı ve Darwinizm'e inanma oranı eşitti. %50'ye 50 idi. Yani bu bilimsel bir Amerika'da yapılan bir araştırmayla ortaya kondu. 84 yılından günümüze kadar olan bir araştırma yapıyorlar. O zamanlar bu eşit orandaydı. Belki daha da güçlüydü Darwinizm'e inanmak.
Darwinizm hakimdi o dönemde.
Hakimdi. Ki bizim gibi, Türkiye gibi yani manevi halifeliğin, İslam'ın merkezi olmuş, dünyayı 600 yıl yönetmiş, İslam'ı temsil eden bir ülkenin içindeyiz biz yani. Öyle bir ülkenin içinde %50-50 zaten 50 çok büyük bir rakam Darwinizm'e inanma oranı öyle bir ülkede. Hiç olmaması lazım normalde ama işte etkisini görüyorsunuz ülkeye. O demek ki Darwinizm, materyalizm etkisi çok fazla olmuş ama 80'lerden sonra bakın Mehdiyet'in zıl ve gölgesinde gelişen olaylar sırası şu anda %90'ların çok üzerinde Allah'a inanma oranı Türkiye'de. Bu kendi kendine olmadı. Allah'ın izniyle değil mi? Mesela Mehdi öncüsü olarak mesela hocamız diyor biz Mehdi öncüsüyüz diyor inşallah. O şekilde Darwinizm, materyalizm, bilimsel gelişmelerle inşallah Allah'ın izniyle şu anda Darwinizm yok olma safhasında. Yani yok oldu da can çekişen arada sesler çıkıyor normalde. Bitti mesela hocamız fosil gösteriyor. Her gün binlerce yani her programda delil gösteriyoruz biz Allah'ın yarattığı. Bitiyor konu. Mesela onlar bir delil getiremiyorlar. Saklanıp duruyorlar. Susmuş durumdalar yani. Değil mi? Tam susma safhasına geldi yani inşallah. 10 trilyon
teklife bile gelemiyorlar.
Tabii. Mesela ikincisi mesela Osmanlı döneminde bir güç vardı. Hani İslam Birliği kurulacak tekrar. Hazreti Mehdi başına geçecek. Ama İslam Birliği yani Osmanlı padişahları İslam Birliği'ni yönetti ama mesela Darwinizm geldi Osmanlı'yı yıktı.
Evet.
Yani Osmanlı Darwinizm'i yok etmedi. Öyle değil. Tam tersi oldu. Geldi Darwinizm Osmanlı'yı parçaladı. Bazı önde giden işte okumuşların beynine, zihnine etki ederek halkın içine de sonra yayılma şeyiyle aydınları eline geçirdi yani o Darwinist fikirler. Aydınlar, bir kısım aydınların yani. Tabii Darwinist fikirler eline geçince Osmanlı parçalandı. Dolayısıyla geçmiş dönemdeki hiçbir müceddidin döneminde Mesela materyalizm ve darwinizm susturulamadı. Yani o şeyler susturulamadı. Üstad döneminde de öyle. İslam Birliği, Türk İslam Birliği inşallah kurulacak. Daha gerçekleşmedi. Yolunda gidiyoruz. Ve Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak. Üç vazife budur Mehdi'nin. Ve henüz daha bunlar İslam Birliği ve dünya hakimiyeti gerçekleşmedi. Dolayısıyla Üstad da onu söylüyor. İşte bu üç vazifesi olacak diyor ama kendisi bir tek iman hizmetinde ve bir yönüyle bulunmuş. Mesela bir tabiat risalesi yazmış hani o konuda. İmana kadar güzel tabii imani konuları çok güzel anlatmış. Ve çok iyi Müslümanların inşallah vesile olmuş imanına. O dönemin başlangıç safhası olarak vesile olmuş. Ama bu görevler yerine gelecek. Onu bekliyoruz inşallah. Dolayısıyla Üstad Hazretlerini hüsnü zannetmek, Üstad'a da bir yanlış yapmaktır. Yanlış bir şey atfetmektir. Bu bir hatadır. Bazı Risale-i Nur kardeşlerimizin, talebesi kardeşlerimizin bu hatadan bir an evvel dönmesi gerekiyor inşallah.
Evet. Zaten yine bir özür dilerim sen.
Estağfurullah. Yok, filmden bahsedecektim. Seyit Salih Özcan hocamız artık birebir en has talebesi naklediyor. Yani ben görmeyeceğim, sen göreceksin diyor. Başıma vurdu diyor. Yani bu artık değil mi? Hem yazılı delilleri var Risale-i Nur, hem de bu şekilde en yakın talebelerinin naklettiği deliller var. Aksi tabii haşa üstadı yalancılıkla itham etmek olur.
Tabii.
Aynı konuyla ilgili yani Bediüzzaman'ın Mehdi olduğu iddiasına yine bir cevap var. Bir büyük İslam alimlerimizden. Hazreti Şeyh Mustafa İhsan Karadağ hocamız şöyle diyor, çok güzel, konuyla çok paralel. Üstadın son gelecek Mehdi aleyhisselam hakkında uzun izahları olmasına rağmen Hazreti Mehdi'nin aleyhisselamın Bediüzzaman Hazretleri olduğunu söylemeleri esef vericidir diyor. Yani kınıyor bu iddiayı ve diyor ki yukarıda arz edildiği gibi 4 gündür Mustafa Kaplan'ın makalesini aldı. Üstadın eser numaralarıyla teberrüz ettirdiği 1400 senesinden sonra Hazreti Mehdi'nin aleyhisselamın geleceğini, yeryüzüne Hazreti İsa'nın aleyhisselamın Hazreti Mehdi'yi aleyhisselamı takiben geleceğini, büyük bir ıslahatın yaşanacağını, kurt koyunla oynayacak hale geleceğini Üstad Bediüzzaman beyan buyurmuşlar diyor. Yani
evet.
Bediüzzaman Hazretleri kendi zamanında böyle bir şey olmadığını, bunun olacağını yani gelecek zaman gibi kullanıyor Üstad.
Tabii.
Evet.
Yani benim zamanımda olmuş olsa şu ben yapacağım der veya benim zamanımda olacak, buna ben vesile olacağım, siz de göreceksiniz derdi. Ama hep bir süre veriyor, 1400 diyor Üstad ve olacak diyor. Bunu da Şeyh Mustafa İhsan Karadağ hocamız da esef verici bir iddia olarak cevap veriyor Bediüzzaman'a Hazreti Mehdi yakıştırması yapılmasını.
İnşallah.
Yine bir hocamızın daha bir şeyi var bu konuyla ilgili. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Hocamız şöyle buyuruyor. Konyalı Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi bir sohbetlerinde buyurdular ki kendisi Sami Efendi Hazretleri'nin önde gelen sevenlerinden. Hocama sordum. Güzel günler ne zaman? Bana dedi ki ya Tahir ben görmeyeceğim. Ama sen o günleri görmeden ölmeyeceksin. Maşallah. Yine evet. Bediüzzaman'ın hocamıza söylediği gibi yani benim zamanımda bu olmayacak ama ileride yani senin zamanında ve sen göreceksin diye çok net açıklaması var inşallah.
Evet, 2 dakikamız kalmış. Sevimli canlılar gösterelim mi?
Çok iyi olur inşallah.
İnşallah. Evet, maşallah. Bunların yavruları da çok sevimli oluyor. Maşallah.
Harika.
Bu renk,
maşallah.
Desen, renk uyumu, simetrileri, sevimlilikleri. Annelerin etrafında toplanmış hepsi, ayrılmıyorlar. Dehşetle bakıyor ama yavrusu da o da şefkatle bakıyor. Maşallah.
Şefkatli birbirlerine güzel maşallah.
Evet.
Poz vermiş.
Bu kadar sevimlilikleri de maşallah. Şaşkın şaşkın bakıyorlar.
Allah'ın sevimli kulları bunlar, çok güzel.
Evet, maşallah. Bunlarda da altın oran var yüzlerin yapısında. Yani tüm canlılarda altın oranı görüyoruz öyle maşallah.
Evet. O annesinin sırtında herhalde değil mi?
Evet.
Çok küçük.
Sanki bir kedi sırtında gibi.
Gibi değil mi?
Kendine güzel bir pozisyon bulmuş.
Yapayım.
Maşallah.
Desenleri de çok muhteşem. Değil mi? Değil mi? Bu özelliklerin tamamı genlerinde kodlanmış olarak var.
Evet.
Evet.
İnşallah.
Vaktimiz dolmuş galiba.
İnşallah.
Biz yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Kaleniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Yani... Global